Ayrım 18. Ölüler Bekler, Dido Sotriu. Sayfa 222. Steffo bir cumartesi günü gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktı. Annem sanki hala eski küçük oğluymuşçasına onu kucağına almıştı. Gözlerinden, yanaklarından, saçlarından öpüp duruyordu. Huzursuz ve üzüntülüydü. Fukaralık çocuklarını teker teker kendisinden alıp uzaklaştırıyordu. Ama şimdi artık kendisini düşünecek hali yoktu. Oğlu için çırpınıyordu. Erkek olmasına karşın hala yardıma ve korunmaya muhtaç olduğunu biliyordu. Steffo hep bilinmeyenden korkardı. Deniz de bilinmez olduğu kadar da güçlüydi. O da öylesine zayıf idi ki. Denizi sevmiyor, denizi tanımıyordu. Bizlerden farklı olarak yüzmeyi dahi öğrenmemişti. Steffo kendisini hep kara adamı olarak bilmişti. Annem de onu hayalinde suyun uçsuz bucaksızlığı karşısında ürkek ve çaresiz olarak canlandırıyordu. Esasında huzursuzluk ummanında cebelleşen oğlunun kendi ruhuydu. Ve oğlunu fırtınalarda dalgalar ile değil de kendi öz ürkekliği de savaştığını görüyordu. Kendisine kal diyebilmesi için neleri vermezdi ki? Ancak artık ona hüzün ve acılar dışında verebileceği bir şey yoktu. Steffo da en ufak bir nedenle tedirginleşerek cesaretini ve de sabrını kaybediyordu. Annem inanmasa da Steffo'ya güven vermeye çalışıyordu. ''Hadi çocuğum, Allah seni korusun ve sen de kendi mutluluğuna bak. Onu yeni hayatında ara. Denizi sevmeye, onunla dost olmaya bak. Belki başta biraz zor olacak ama zamanla onda neşeni ve de huzurunu bulacaksın.'' Steffo ise kendi öz heyecanını bastırmak istercesine ağzında bir şeyler geveledi ve yaşlı gözlerle çekip gitti. ''Oh be koca karı, bırak bu dokunaklı sözleri be.'' Birkaç ay sonra Riri patronu Kyrios Notas Derlis ile evlendi. Düğün Eina'daki bir kilisede sessiz ve gösterişsiz oldu. Tuhaftır ki günlük yaşantımızda hemen hemen daima görkemi aramamıza rağmen Mayı ailesinde düğün, vaftiz, doğum günleri veya bayramlar hiçbir zaman resmi ve tantanalı bir şekilde kutlanmış değildi. Mahallede konuya bir genelleştirmeyi de katmaktan geri kalmaksızın Riri'nin şansından söz ediliyordu. ''Şu sığınmacılara bak be çocuğum, nasıl da kapıyorlar yağlı damatları, hem de 5 paralık drahoma vermeksizin, çeyizi hiç olmaksızın.'' Ne var ki annem Riri'nin bu evlenmesi nedeniyle yıkılmıştı. Notas Riri'den 20 yaş büyüktü. Ayrıca da kıskanç ve sertti. Riri'yi hemen aileden ve de çevresinden koparıp çekti. Eve erkek kiliği sokmayan kayınvalideyi başına bekçi dikerek kendisini baba evine kapattı. Notas hayatın ancak kendisi ve etrafı için güç ve kara günlerini gerçekten yaşayan tiplerdendi. Evine gidip de her şeyin iyi gittiğini, eğlendiğini, bir diplomayı elde ettiğini, senin ve de seninkilerin sağlığının çok iyi olduğunu söylediğinde bakışı soğur ve donuklaşırdı. Ve sen mutlu haberlerini daha da uzattığında ilgisizleştiğini, kuruduğunu ve anlatımını bir an önce bitirmeni istediğini görürdün. Ama sen ona problemlerinden, sıkıntılarından, acılarından, korku ve tehlikelerden söz ettiğinde hemen yumuşar ve nazikleşirdi. Seni yemeğe tutar, seni eğlendirmek, sana anlayış ve yakınlık göstermek ve de sana yardım etmek ve yol göstermek için çırpınırdı. Herhangi bir dost veya akraba evindeki bir kaza veya ölüm olayında koşuyor, üzülüyor, heyecandan titriyor, sanki gözyaşı ve iç çekmelerin tadına acı ayrıntılar da varıyordu. Buna mukabil neşeli günlerde ortadan kayboluyordu. Gülme ve gülücükler onu rahatsız ediyor, mutluluk üzüyor, herhangi birinin ve hatta bizzat kendisinin başarısı kendi cesaretini kırıyordu. Riri açısından kendisini en fazla rahatsız edip evlerindeki sürtüşmelere neden olan nokta, Riri'nin tüm üzüntülerini bir yana atıp biraz mutluluğu aratan o neşeli mizacı ile çocukça hoşgörüsü ve de bitmez tükenmez iyimserliğiydi. Hatta Riri'nin uzlaştırıcı ses tonu ile tazelik ve gençliği de zıddına gidiyordu. Bir zamanlar kendisini esir alan o gençlikten şimdi nefret ediyordu. Riri yeni hayatına Yıldız adını takmıştı. Osmanlı Yıldız Sarayı'ndaki haremi kastediyor ve orijinal metinde de Yıldız olarak geçiyor. Annemiz de mutsuzluktan kahroluyordu. Başka türlü hayal etmişti çocuklarının yaşamını ve şimdi de İtalya'da çok mutsuz olan İno'nun mektupları, Steffo'nun gurbette oluşu, büyük kızının mutsuzluğu ile benim evden uzaklaştırılmış olmam için oturup ağlıyordu. Kendisini ayakta tutan tek teselliyi kendi gölgesi içinde herhangi bir çocukluk yaşı sorumsuzluğundan veya bir masalın süsünden uzak ve amansız gerçekte karşı karşıya kalarak büyüyüp olgunlaşan en küçük çocuğu Niovi'ydi. Bir işte çalışmış olmasının kendisini öylesine sakinleştirmiş olduğu babamız gene işsiz kaldı. Çalıştığı otelin patronu değişince tüm personel de değişti. Siyah takım elbisesiyle birlikte Fransızcasını ve de nazik tavırlarını gene bavula koyup bir yana kaldırdı. Ve tekrar işçi tulumunu limeleşmiş elbiselerinin üstüne geçirerek şurada veya burada çıkacak beklenmedik bir gündeliğin peşinde limandaki dolaşmalarına başladı. Büzüşmüş, bol kırışıklı, güçlükle nefes alabilen ufacık bir ihtiyacığa dönmüştü. İnsanların yüzlerine bakmaktan korkarmış gibi başı hep öne eğik dolaşırdı. Ve de sefaletin pençesinden kaçınabilmesi için kafayı bularak eski görkemli planlarının aldatmasına sığınmaya çalışıyor ve sonunda içip sızmaktan başka çare bulamıyordu. Ne var ki artık planlarını anneme açıklamıyordu. Bunlardan sadece Kir Andrea ile sokaklarda yürürken kendi kendine konuşma alışkanlığını edindiği için de kendine söz ediyordu. Reçine şarabı hem tutkusu hem de sığınağı olmuştu. Eskiden arkadaşlarına kendisi için esaslı içiyor dedirtip kendisinden gurur duyması için içerdi. O zaman rakı ile oynar, eğlenir, rakıyı keyfe ve güce dönüştürürdü. Ve içmeyi durduramadığı zaman da bırak rakı da kanımda dolaşsın, nasılsa ondan güçlü olduğum için onu alt ederim derdi. Ama şimdi ne kadar da içse o zavallı vücudu için ne değeri olabilirdi ki? Artık bu tutku onu sürükleyip götürüyordu. Nereye mi? Nereye sürüklerse sürüklesin. O zaten bir yıkıntıdan başka bir şey değil ki artık. Bir gün sabahleyin okuluma giderken onu köşede beni bekler buldum. Endişe içinde yanına koştum. Dalgın ve huzursuzdu. Tutuk bir sesle bana yöneldi. Ali ki üstünde hiç biraz para var mı? Annene bazı ilaç almam gerekir de bugün zordayım. Annem hasta mı diye heyecanla sordum. Pek o kadar da önemli değil ama buna rağmen hiçbir zaman üstümde fazla para bulundurmazdım. Ama o gün Hermione teyze okul hesabımı kapatmam için bana bir miktar para vermişti. Sonrasında hiç düşünmeden çantamdan para dolu zarfı olduğu gibi kendisine verdim. Gözleri parladı ve cebi kendiliğinden açılmışçasına paraları yuttu. En fazla 2-3 günde sana iade edeceğim. Evet, insan bazen çok darda kalabilir. İstersen ne annene ne de teyzene bundan söz etme. Ne kadar belada olduğumu bilmelerini istemem. Sana güveniyorum. Teşekkür ederim çocuğum. Tüm bunları ezbere öğrenilmiş bir ders gibi kuru ve renksiz bir sesle söyledi. Sonra da birdenbire gidiverdi. Yolun ortasında durmuş, babamın uzaklaşmasına bakıyordum. Umutsuzluğumu örtmek istercesine iki avucumla yüzümü kapattım. Sınıfa girdiğimde öğretmenlerin söylediklerinden tek bir kelime anlayamıyordum. Büyük arada müdüre çıktım ve ateşim olduğunu söyleyerek eve dönmem için izin aldım. Hemen annemin evine koştum, kapıyı çaldım, açan yoktu. Cama vurdum, bağırdım, taş attım, ses çıkmadı. Kötü hisler beni sarmıştı. Yoksa annem çok ağır hastaydı de onu hastaneye mi kaldırmışlardı? Yoksa içerideydi, bir fenalık mı geçirmişti? Ya Niovi, o okulda mıydı yoksa? Mahallede olup bitenlerden daima haberli olduğu için Niovi'nin kendisine haber ajansı ismini takmış olduğu karşıki komşuya gittim. Şu günlerde anan daha sabah ağrırken çıkıp gider. Zannedersem bir yerlerde çalışıyor. Annemin hasta olmadığına öyle sevindim ki ve öylesine rahatladım ki babamın benden almış olduğu borcu da unuttum. Fakat o ilk intiba geçer geçmez kalbimden boğazıma yükselen ve nefesimi tıkayan göğsümde bir sıkışma duydum. Demek ki babam bana yalan söylemişti. Yalan söylemesinin nedenini düşünmek dahi istemedim. Kendisini sert bir şekilde yargılamaya hiç niyetim yoktu. İçimi bir acı kapladı. Benim o iyi babam nasıl oldu da bu hale gelmişti? Bir zamanlar küçük büyük hepimizin ceplerine ellerimizi daldırıp istediğimiz kadar parasını aldığımız babam nasıl o hale gelmişti? Hiçbir şey düşünmeksizin Castella sahiline doğru yürüyordum. Herhangi bir kötü düşünceyi aklımdan uzaklaştırmam için ödememiş olduğum okul parası hakkında Hermione teyzeme ne gibi bir mazeret uydurmak gerektiğini düşünüyordum. Ama bir türlü aklıma sahip olamıyordum. Türlü yollarla denetimimden çıkıyor ve babamın konusu ortaya çıkıyordu. Etrafında onu suçlu bulan, yargıç soğukluğundaki tanıdık ve tanımadık pek çok kişinin ortasında kendisinin suçlu sandalyesinde oturduğunu görüyordum ve bir an önce savunmasını hazırlamamı istiyordum. Zaten miktar da o kadar büyük değildi ki, kaç kez bu kadar parayı kendisi tanıdık ve dostları için sarf etmemişti ki ve kendisine izahat vermelerini de istemiyordu. Biliyor musun Vasilaki, biraz dardayız da. Peki be kardeşim, parayı alın da işinizi görün. Hepimiz insanız. Gözümün önüne kendisine beklenmedik bir harçlık verilmiş sorumsuz bir çocuğun baktığı gözle paraya bakan o neşeli ve iyimser Vasilaki Mayı'yı capcanlı olarak getiriyordum. Ne yazık ki bana karşı giriştiği o ilk istek bir başlangıçtan başka bir şey değildi. Ondan sonra zamanla tekrar ve tekrar geldi ve kendisine o genç kız harçlığımı da veremediğim bir gün Venedik altını altın bileziğimi çıkarıp verdim. Ve onları hissettirmeksizin avucuna sıkıştırmaya çalışırken o elimi kapıp tutku ile defalarca öptü. O davranışı genç kız ruhumu alt üst etti. Hiçbir zaman hiçbir insan öpücüğünün böylesine bol bir aşağılanmayı ve acımayı beraberinde taşımış olabileceğine inanmıyorum. Oh baba, baba, seni o aşağılanmadan bir kurtarabilseydim. 4. Bir parça ot peşinde koşuşan aç bir sürü veya yolundan taşıp etrafa yayılan bir nehir gibi o sefil sığınmacılar Yunanistan'ın her tarafına yayıldı. Artık ne kamulaştırılmış alanlar ne de kendilerine ayrılmış belirli mahalleler onları alabiliyor, onları bir araya toplayabiliyordu. 1,5 milyon aç ağız ve de aynı zamanda 1,5 milyon ucuza çalışacak el. İşe, huzura, umuda susamış 1,5 milyon insan, elleri boş, ceplerinin içinde Yunanistan sokaklarında dolaşmaktaydı. Sığınmacı kaça gideceğini düşünmeksizin hayatını ucuzluk pazarında satışa çıkarıyordu ve memleketteki fakir fukara sınıfı da tüm bu olup bitenlerden ürküyordu. Memleketin işçisi, işsizlik ve rekabetin ucuz gündeliğinden ürküyordu. Aynı şekilde sığınmacının kiliseye ait veya kamulaştırılmış toprakları alıp onlardan imrenilecek hasadı elde edeceğini duyan çiftçi de ürktü ve böylece düşmanlıkta boy attı. Ne var ki tüm bu karmaşadan böylesine fırsatlar kolayca elde edilmediği için de patronlar karlı çıktı. Şehirler, işsizler ve taşralı başbozluklarla dolup taştı. Verimsiz toprağı belliyor, taşları ayıklıyorlardı. Taşlar da ne taştı ama. Avuçlar artık ne arzu dolu kadın etinin tadını alabiliyor, ne de bir çocuğu okşamanın tatlılığını duyabiliyordu. Ve bu insanlardan başka, bataklıklara milyonlarca sinek dolu, uçsuz bucaksız bataklıklara doğru çekip gidenler de vardı. İnsanlar sarı ırka dönüşmüştü ve de sulama yöntemlerinin düzeltilmesiyle bataklıkların kurutulması teraneleri tıpkı sığınmacıların şehirlerde yerleştirilme çalışmalarınınki gibi her seçim devresinde aynı sağlık, kuruluk, boşluk ve verimsizlik havası içinde tekrarlanıp durdu. Çocukların şiş dalaklarında ise o boş lafların buruk hatırası işlenip kalıyordu. Bununla beraber sığınmacılar Yunanistan toprağında tutunduğu gibi Yunan hayatıyla yoğrulup orada gelişti ve gelişmesini de perçinleştirdi. Geri dönüşün o tatlı rüyasından silkinip kurtulması için sığınmacının çok uğraşması gerekti ve tekrar Anadolu'daki evine geri dönme rüyasını yüreğinden söküp atınca da o zaman yalnızlık ve zavallılık ile kaybolmuş cennet ve yenik düşmüş reayalığın ve de savaş badirelerinin anısı hep beraber harmanlaşarak daha iyi ve daha insanca bir yaşama götürecek bir çaba ve iş kararlılığını ortaya çıkardı. Ve böylece sığınmacılar ile onların toplandığı yerleşim merkezleri ilerlemenin mayasını oluşturup Yunanistan için capcanlı bir yenileşme ivmesi haline geldiler. Bazıları bu değişimi duydular ve ona bilinçlilik ve renk katarak diğerlerini de ulaştırdılar. İster yerli isterse sığınmacı olsun, her kimse kendi mutsuzluğunu yanındakinin mutsuzluğu ile sımsıkı bağlayarak elde ettikleri liflerle yeni umutları örmeye başladılar. Artık sığınmacı acı yazgısı ile baş başa kalıp ağlayacak ve ağlanacak bir yalnızlık içinde değildi. O artık halk olmuştu. Yango amcanın işleri günden güne gelişiyordu. Fabrikada artık vardiya şeklinde gece gündüz çalışılıyordu. 200 işçi Avrupa'dan getirtilen yeni makinelere boyun eğdirmeye uğraşıyordu. Ustabaşılar böylesine az işçi ve böylesine büyük bir yorgunluk ile işin üstesinden gelmenin güçlüğünden söz ediyorlardı. Ancak Yango amca tutturdukları o 8 iş saati lafları ile baş kaldırmalarını bir yana bırakıp canla başla çalışmazlarsa ilerleyemeyecekleri gibi ekmeklerinden de olacaklarını kesin ve sert bir şekilde dile getirmekten de geri kalmıyordu. Sayemde yaşadınız, yolunuza çıkmış olduğum o saate dua edin. Yoksa hala diğer pek çok sığınmacı gibi sizler de sokaklarda sürükleniyor olacaktınız. Sonra da aralarındaki en sertlerin sırtlarını dost bir havayla sıvazlıyordu. Hadi çocuklarım, cesaret. Başta hepimiz yorulacağız ama bizim için iş hiç eksilmeyecek. Fabrikayı ilk çocuğumuz gibi seveceğiz, koruyacağız, güçlendireceğiz. Bizimkiler arasında birinci yapacağız. Yerli halka sığınmacıların neleri yapabileceğini göstereceğiz. Ve sırası geldiğinde de hepinizden önce ben, kendim, hepinize vermiş olduğunuz uğraşa göre gerekeni vereceğim. Ve kim bilir, Allah büyüktür. Belki de bir gün yerlerimize döneriz. Tümümüzün uğraşı esas budur. Yangu amca işçilerini büyük bir özenle seçmişti. Çok darda olanlarla memleketlerinde uslu akıllı olup yerleşme merkezlerindeki sendika ve başkaldırı cereyanlarına iltifat etmeyen dindar kimseleri tercih ediyordu. Patronlarını saymasını bilip kendi durumlarının idrakinde olan kimseler diye tanımlardı onları. Ve aynı aileden iki veya üç kişiyi birden işe alıyordu ki gündeliklerini üst üste koyup saydığında kendilerine ''Sizler benden de fazla kazanıyorsunuz da hala mı şikayet ediyorsunuz? Sermayeyi koymuş olan benim kazancım ne ki? Vergiler, üzüntü, heyecan, zararlar ve cabadan da kendi kişisel çalışmam. Evet, gerçekten de caba bir çalışma. Nasıl çalıştığımı da görüyorsunuz. Tam bir köle çalışması.'' Yangu amca bir süre için eski Anadolu alışkanlıklarını korumaya çalıştı. İşçiyi evlatlığı olarak görmeyi istiyordu. Patronun işçisinin özel yaşamına karışmasını istiyordu. Ve bazı bazı da patron ailesinin fabrikaya ikramlar, mezeler, tatlılar getirerek gelmesini istiyordu. Böylece Yangu amca kendisine canla başla hizmet etmeleri için daha yüksek bir ücreti ödeme mecburiyetinde kalmayacağı kendisine sadık ve bağlı bir işçi grubuna sahip olmuştu. Bunlar da kendisine arka çıkıyorlardı. Bizdendir, o da sığınmacı, sağlam adam. Daha az iş, daha fazla ücret yalanları ile bizleri huzursuzlaştıranlara yüz vermeyin. Bunlar yerli iş adamlarının uşakları. Kafamızın bunu anlaması lazım. Patron hayır gördü mü biz de hayır görürüz. Yoksa Allah korusun. Amcamın ortağı Kyrios Politidis durumdan duyduğu memnunluğu saklayamıyordu. Yangocuğum, gerçekten de sen erişilemez, taklit edilemez birisin be. Ben hiçbir zaman işçilerimle böylesine bir kardeş işbirliğine girişemezdim. Amca o zaman ufak, kuru ve hafif çatlak bir gülümsemeyle yanıtladı. Ben onların dilini de, hayat anlayışlarını da çok iyi bilirim. Çünkü ben de işçi olarak başladım ve hayatım boyunca da işçi olarak kalacağım. Bu benzerlik, kurumsal da olsa, Kyrios Politidis'in hiç hoşuna gitmedi. Yango Sincanoğlu artık sıradan bir insancık, aydındaki bir iş adamı değildi. O Atina'da birinciler arasında birinciydi. Koskoca bir kuruluşun sahibiydi. Güçlülerin önemsediği bir kimseydi. Fıkralar ise önünde secdeye yatıyordu. Artık bundan böyle eskiden olduğu gibi bir köşede silmiş yaşayamazdı. Artık çok önemli tanışlara, politik ilişkilere, davetler vereceği köşklere, isminin geçeceği büyük olaylara gereksinimi vardı. Kız kardeşi Jenny'nin eski bakan bir doktorla evlenmiş olan Kyrios Politidis açık açık konuşuyordu. Hatta siyasete de karışmamız gerek. Herhangi bir partinin bizim de mali yardımımıza ihtiyaç duyması gerek. Yunanistan'da sevgili Yango, politikacı dostlar olmaksızın hiçbir yere varılamaz. İşte benim nefret ettiğim de bu. Ve güçlü bir erkeğin çıkıp tümünü bir yana iterek yumruğu ile idare etmesini istiyorum diye amcam dinsel bir saygı ile fikrini öne sürüyordu. Kabul kabul ama bu senin hala fakir mahallelerde oturmanı, senden aşağı adamcıklarla ahbaplık etmeni, tramvay ve otobüslerde alışverişten dolu zembil ile dönen sıradan esnaf gibi el alem tarafından görülmeni de gerektirmez. Sana farklı bir yaşam lazım. Bir villa, bir araba, birkaç kaçınılmaz davet, basınla bazı ufak tefek ilişkiler. Yangu amca korku içinde karşı koydu. Oh hayır, bu işler benim için değil. Başımda yeteri kadar bela var. Davetleri sen nerede şirketi borçlandır. Eve gelince evet, ben de bunu düşünüyorum. İyi bir ev satın almam şart. Ve gerçekten de Hermione teyze Yangu amcanın almayı tasarladığı bir evi bulabilmek için aylardır Atina ile çevrelerinde dolanıp duruyordu. Söylediğime dikkat et, şatafatı istemem. Çünkü işçiler bunları gördükçe haklı olarak dırlanıyorlar. İşte iki katlı, görünümü doğru dürüst, uzanıp da istirahat edeceğim ve güç kazanacağım, arkada ufak bir bahçesi olan bir ev diye Yangu amca karısını ikaz ediyordu. Ve Hermione teyze de iyi bir şey ayarladığında o hemen endişelerini sıralıyordu. Sana ne diyeyim be kadın, bir iş adamı için taşınmaz bir malın satın alınması çok büyük bir zarardır. Çünkü bu surette canlı bir sermayeyi tutsaklar ve öldürürsün. Bırak da gerçekten kelepir olacak bir şey bulalım. Öyleyse neden beni böylesine cendereye sokuyorsun? Hiçbir gün güzeli sevmedin ki, hiçbir zaman bir konfora gereksinim duymadın ki. Kararını ver de bir miktarı gözden çıkar. Bu paranın sende olmadığını farz et de bitirelim artık bu işi. Araştırmalar olduğu gibi bu tür kavgacıklar da sürüp gitti ve bir gün Yango amcanın aradığı kelepir bulundu. Aynı yıl içinde hem karısını hem de çocuğunu kaybedip Psihiko'daki evinden nefret ettiği için onu ne verirlerse elden çıkarıp dış bir memlekete gidip yerleşmek istiyordu sahibi. Yango amca adamın o aptal duygusallığını bir türlü anlayamıyordu ama aynı zamanda bir daha böyle bir fırsatın da önüne çıkmayacağını da anlıyordu. Ve hemen anlaşmayı yaptı. Ama karısına da bir şart koştu. Kolejde yatılı okutup bu nedenle de ayrıca korkunç bir serveti her yıl ödemeye mecbur kaldığımız yeğenim Trifon'u da yanımıza alacağız. Böylece masraf azalacağı için hiç olmazsa ev parasının faizini çıkarmış olacağız. Trifon gelip evin en güzel odasına yerleşti. Sıkça sınıf arkadaşları ile kızları davet edip dans ediyor, kokteyl içiyor ve de aşklardan, seyahat ve artistlerden söz ediyorlardı. İşte böyle durumlarda Yango amcam çıldırıyordu. Odasına kilitlenip kızgınlığını karısından çıkarıyordu. Ne olacak beyzademizin sonu? Hanım evladı mı? Nonoş mu? Biz paraları çok ağır çalışarak kazandık. Beyefendinin böylesine kafasızcasına sarf etmesi için sokaktan toplamadık. Hermione teyze ise onu yatıştırıyordu. Gençtir Yangocuğum, ne istiyorsun? Bizler gibi mi yaşayacak? Kaldı ki neden sen ve babası böylesine ağır çalıştınız? Bu çocukların daha rahat ve iyi bir hayat geçirmeleri için değil mi? Yani bu paraları ne yapacaksınız? Beraberinizde mi alacaksınız? Kendisi de çocukları ve de torunları da ne kadar sarf etseler gene de Sincanoğlu ailesine epeyce kalacak. Endişe etme sen. Sen de böyle konuş da bakalım işin ucu nereye varacak diye Yango amca sinirli bir şekilde yanıtlıyordu. Para onu korumaz ve arttırmazsan seni bırakıp başkasına daha da güçlüsüne gider. İşte bunun içindir ki benim böylesine çabaladığımı görüyorsun. Kaldı ki Vasilaki örneğinin seni akıllandırması gerekirdi. 18. ayrımın sonu, sayfa 235.